mind of what we uncomfortably know of the honor of the said one of our daughters, surely she will always be part of the and God has become the one of our daughter, he will be the one of the hour of the رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Evet Rabbimiz, mantıklı tarihli konuş tarihçesiydi. Aristo'ya Edes'e kadar gelmişti, Aristo'ya kadar geldi. Dedi ki Aristo ilk olarak 8 bölümü içeren mantıkta bir eser yazmış oldu. Sonra dedi ki Aristo Ergan'ın denilen bir kitap yazdı. Yani araç anlamına gelen, bu da yine mantıkla ilgiliydi. Bugünümüze kadar bu eser gelmiştir. Ve böylece resmen mantık ilmi Aristo ile birlikte yazılı bir ilim olarak insanlara armağan edilmiş oldu. Aristo'nun ölümünden sonra diyor ortaya çıkan Zinnune Revahi denilen adeden bir şahsiyet. Bu da yine milattan önce 260 ve 350 yılları arasında yaşayan bir şahsiyettir. Bu Aristo'nun bu eserine ayrıca bir de mantıkta iki bölümü daha eklemiş oldu. Arz edeyim ki bu bölümler de muharrif ve kıyası şerti, şartlı kıyas bölümü. Kıyas analitik Aristo'nun kıyasına ki Aristo açıklamıştı. O bu analitik bölüme, kıyas bölümüne bir de şartlı olan kıyası eklemiş oldu. Bir de muarrif denilen bölümü yine mantıka, muarrif diye okuyacağız. Bunu da mantıka eklemiş oldu. Bu Zinnun-i Revak'ı Revak anlam itibariyle bir de Türkçe'de tercüme etsek balkon diyelim, balkon veya evlerin evin o ön kısmında üstü mesela böyle kapatılan bir alan ve açık olan alanda revak denilir. Bu şahsiyet Zünnun çünkü derslerini oturduğu evin önündeki böyle o üstü kapalı alanda, açık alanda verilmiş diye buna revaki sunun, yani o balkonlu zünun ismi, o ismi almışlar. Revaki, zünun revaki bu anlamına geliyor yani. Arz edeyim ki bu zünun'un dönemi de devam etti. Bu dönem bu şekilde devam etti Fedrisar. Daha sonra diyor ki milattan sonraki döneme işaret, milattan sonraki dönemdeki bir şahsiyete işaret ediyor. O da Porfirius'u Suri'den burada isim veriyor. Sur Lübnan'da bir şehirdir. Porfirius de bu da yine bir o şehirde, Lübnan şehrinde doğmuş. Daha sonra İskender şehrine giderek oradan felsefe öğrenmiş. İskender şehri Mısır'da bulunan, şimdi İskenderiye şehri Mısır'da şimdi aynı zamanda var. Akdeniz'e kendi yani kenarında olan bir şehirdir. Bu İskender şehrini bu İskender-i Mekduni, El İskender o Fatih, meşhur Alexander diyorlar. O bu bölgeleri fethederken bir Yunan asıllı bir şahsiyettir. hani geçen dersimizde arz etmiştik ki bu Yunan'da babasının ölümünden sonra çocuklara gelen genç yaşta sonra önceki dönemlerde Fars İmparatorluğundan yemiş oldukları yenilgilerin intikamını almak ve iktidarını genişletmek namına babasından miras almış olduğu güçlü bir olduğu daha da geliştirerek ilk önce kendi bölgelerinde yayıldı. Türkiye, Mısır, Suriye, öyle ta buraları fethedeyle İran'a çekti, İran'ı fethetti, İran'ın payitahtını yerine bir etti, tam Hindistan'a kadar gitti. Hindistan'da ise 33 yaşlarındayken bir hastalığı yakalanarak orada öldü ve artık bu dolayısıyla daha ileriye gidemedi. Yani büyük bir imparatorluk icat etmiş olan bir şahıs. Bu Mısır'da hani İskender şehri bu kurdu orada, bu şehri ve kendisi Aleksandr denilen bu şahsiye Aristo'nun öğrencisiydi. Aristo'dan eğitim almıştı diye felsefi ve hikmet konusunda aynı zamanda bugün hakim olmasının yanında da bir bilge insanıydı. Dolayısıyla bu şehirde eğitim verilmesini, o Yunanistan'da olan bilgin insanların gerek burada bir medrese kurmalarını sağladı. Ve dolayısıyla Yunan felsefesi İskenderiye'ye kaymış oldu. Büyük bir eğitim merkezi oldu. Orada büyük bir kütüphane icat edilmiş oldu. Ve orada Yunan eğitimini verenler şahsiyetler vardı. Bu şahsiyetlerden birisi de Platon, yeni Aflatun, Eflatun, Platon değerinden bir şahsiyettir. Bu şahsiyet o dönemde yani artık bu şehri kurması milattan önceydi. Ama bu şimdi milat, Hz. İsa Aleyhisselam dünyaya geldikten 200 yıllarında bu Platon denilen şahsiyet bu İskenderiye'de eğitim verir felsefe. Bu yeni Eflatunculuğu bu ortaya çıkaran bir şahsiyet. Bu Porfolyos işte bunun öğrencisidir. Bu Porfolyos Lübnan'da doğmuş, orada gitmiş, eğitim görmüş. Bu insandan mantık ilmine yeni bir eklemiş olduğu bir bölüm açtı orada ki o bölümün adı Yunanca diliyle İsavuci denilen bir bölüm, yani giriş anlamı. Yani giriş, İsavuci yerine yani giriş. Aristo'nun yazmış olduğu kitaba bir giriş bölümü yazdı. Bu giriş bölümünde bugün mantıkta tedris edilen ve inşallah okuyacağımız kulliyat-ı hems, beş genel kulli kavram. Beş kulli kavram, yani varlıkları tanımlamakta, varlıkları anlamakta, mantık ilminde kategorize etmekte beş kulli kavramı anlattı o bölümde. Bu beş kulli kavram nelerdir? Okuyacağız. Yani cins, fers, az edeyim ki nev, arazi, has ve arazi umum, em, genel arazi diye beş tane kavramdır. Bunları nelerde okuyacağız şimdi kafamızı görmeyin bununla. Bu bölümden bu Porfolyos eklendi. Hem Platon hem Porfolyos bunların her ikisi de müvehhididir. Yani Allah'ın birliğini kabul edenidirler. Çok gerçekten de mühendisler, filozoflardır, bilgendiler ve Hristiyanlıkla da az edeyim ki bu Hristiyanlık bir teslis inancına karşı büyük bir mücadele verdiler. Mesela Porfolyos'un kendisi 21 kitap yazmış bu teslis inancını, Hristiyanlık'ın bu yanlış sapma, tevhidden sapma inancını reddetmekle ki bunun kitapları daha sonra Hristiyanlık tarafına yakılmıştır. Bunun kendisi İsa Aleyhisselam'ı kabul etmekle ve çok saygı duymakla birlikte o dönemdeki Hristiyanlığın İsa'nın öğretisine saptığını savunan kimselerden. Bu Porfolyos kendisi ama bunun felsefesi yeni Eflatunculuk nelerdir? Bunlar felsefe okuyacağı şeylerdir. Yani bu Eflatun bahsetmiştik ya. Eflatun'un öğretisini bir de bu Platon denilen şahsiyet o dönemde ihya etmiş, daha geliştirmiş ve dolayısıyla yeni Eflatunculuk diye bir kavram ortaya çıkmış. Yani
Afflatun'un konuşulduğu ülkelerin tekrar yeniden canlandırılması ve genişletilmesi ve yorumlanmasını yapmıştır Şafiyet. Bu Platon'un öğrencisi Borges de mantıkta bu bölümü eklemiş. Böylece adedeyim ki bu şahsiyet ve mantığa adedeyim ki bir yeni bölüm getirmiş olan şahsiyettir. Daha sonra Pythagoras'tan sonra diyor ki mantıkta yani Aristo'nun mantıktaki yazmış olduğu eserlerden birisi mantıkın bir bölümü olarak neydi? İlk olarak kategoriyasi yani on makule. Bu on makule bölümü mantıktan alına diyor felsefeye eklenmiş oldu. Yani bu bölüm mantık kitabından çıkarılmış, felsefe kitabında eğitilmeye başlamıştır. Ha bu devam etmiş. Ne zamana kadar devam etmiş? Descartes denilen Batı'nın yani 1596 ve 1650 yıllarında yaşayan Fransız bilgin dönemine kadar. Yani böyle gelmiş. Bir dönüm noktasından Descartes'tir. Bu Fransa'nın önemli bir şahsiyetidir, önemli bir filozoftur aynı zamanda. Meşhurdur. Bu Descartes ise mantıkta ve felsefede yeni bir çığır atlatmıştır. O ise gelmiş kendi görüşünü şüphecili düzenle kurarak başlatmış. Descartes ne yapmış? Bu yapılan öğretiler, yani gelen Aristo'nun eğitimi, Platon'un eğitimi, idealizm, realizm, bu gibi düşüncelerin sonucunda kendi döneminde ilk başta böyle bir felsefi yaklaşımda mantık geliştirmiş ki ilk başta her şeyi silip atmış. Demiş ki Descartes, ben hiçbir şeyin doğru olduğuna artık inanmıyorum. Şüphem var. Mantıka da şüphem var, tasvide şüphem var, varlığı evrenin olduğuna şüphem var. Ve ilk başta şüpheyi başlatmış. Sonra demiş ki, acaba bu şüphe ettiklerin içerisinde şüphe edilmeyen bir bilgi var mı? İlk önce bütün bilgide şüphe dönmüş, sonra şüphe edilmeyen bilgi nedir? Bundan yola çıkmış. Ve böylece meşhurdur. Diyorlar ki Descartes ilk başta demiş ki şüphe edemeyeceğim bilgi ilk olarak kendimin varlığıdır. Ben düşünüyorum öyleyse varım. Tam yola çıkmış. Yani birinci bilgi. Bir şey buldum. İlk bulduğum şey kendi varlığım. Buradan yola çıkmış. Demiş ki ben her şeyde şüphe etsem kendimde, kendi varlığımda şüphe edemem. Şüphemde şüphe edemem. Ben şüphe duyuyorum, düşünüyorum, öyleyse var. Ama bu İbn-i Sina Descartes'ten önce olan bir şahsiyettir. Ha İbn-i Sina, İslam filozofu. İbn-i Sina bu yöntemi reddetmiş ilk başta. Onun karşısında göreceksiniz. Ki, ama bu bilgi Descartes dediğimiz bu 1596 yıllarında doğan bir şahsiyet böyle başlamış. Kendisinde şüphe etmiş. Bütün her şeyden sonra kendi varlığına yola çıkarak birinci olarak kendi varlığını, sonra ikinci varlık olarak şüphelerin dediği varlık olarak Allah'ın varlığını, sonra evrenin varlığını böyle bu mantık üzerine bir felsefe kurmayı başlatmış. Bu dönemlerde felsefe böyle gelmiş. Avrupa'da yani Batı'da Yunan'la başlayan felsefe ve mantık süreci işte böyledir demiş. Buraya kadar gelmiş. Ama İslam dönemi nasıldı onu ben inşallah ad edebiliriz. Şimdi isterseniz bu birkaç kişinin ismini burada andık. Bunların bir şeylerini yazayım. Latince yazılışlarını yazayım. Onların ismini dediniz. Başka yerde belki bulamazsınız. Ondan sonra kitabın üzerinde metnini okuyup izah etmeye çalışalım. Birinci şey olarak Platon yazılışı şöyledir. Yani o Pythagoras'ın hocası. Bu Platon'un ismidir. Platonus yani Platonculuk, yani yeni Aflatonculuk, yeni Aflatonculuk. Bu Platonizmin patibesidir. Şimdi, Porphyrios'un yazılışı ise bu öğrencisi şöyledir. Bu da Porphyrios'un yazılışıdır. Porphyrie. Porphyrios. Müslümanlar bunu Porphyrios diye yazmışlar Arapçası ama Latince yazılışı şöyledir. Zinun Revaki. Zinun da yazılışı şu şekildedir. Zinun Revaki de Zinun Revaki ile çalışıyor. Revaki'nin manası Revaki İngilizce şöyle yazılır. Sinun Revaki. Bu da Sinun Revaki'dir. Az önceki şeyin, bunun Porphyrios'un yazmış olduğu İsa Hoci, yani diğer İngiliz Yunancası olan ve o Kulliyat Hans dediğimiz mantığa giriş anlamını ifade eder. O İsa Hoci'nin yazmışı şöyle. İsa Hoci. Descartes, yani Descartes'in de yazmışı, bu böyle yazılır. René işte var bunu. René Descartes. Evet. Bu da bu şahsiyetlerin, yani şeylerin yazılışıdır. Şimdi kitabın üzerinden buraya kadar okuyalım. Biz 22 sayfayı okuyoruz. Diyor ki, Aristo der Sane Siseto Bistodoye Kardes Milan der Cezeriye Osrubiya. Osrubiya cezeresi de Yunan yani Marmara'da olan bir cezeredir. Yunanların Marmara'da olan cezerelerinde şey Ege Denizi'nde olan bir cezeredir. Yazılışı şöyledir. Bu bu burada da bir ev var. Avrupa. Bu Avrupa cezeresinde der güzel. Bu Aristo öldü. Tersanet Bey, Zinun Revaki. Revaki Zinun, bunun ismi böyle bir sorumluluktur. Yani Balkoncu Zinun. Bu da yine Sade, Zivisli, Şerz ve Sisedü Fenitoni Gables Milan. Bu şahsı bu zaman. Ve Adame-i Rahi Aristo ve Eshay-i Muarrif ve Kıyas-i Şerfira. Muarrif. Tanıtın. Mantıkta okunulacak bölümlerden birisi müerrifdir. Mantıkın konusu bir müerrif hareket diye geldi. Müerrif nedir? Onu daha sonra söyleyeceğiz. Yani bu müerrif bahsini ve bir de kıyas-ı şerti, şartlı kıyas ki onu okuyacağız. Bunu Rabbi Mecmu'yi ve Mahizu'u Efsun. Bunu da Aristo'nun bahslarına eklemiş oldu. Yani Aristo'nun kitabında bunlar da eklemiş. Bu tarz devam ediyor burada, artık milattan önceki dönemlerden bahsetmiyor. Milattan sonra bir sefer Porphyrios'u Suri. Suri, yani Surlu olan Porphyrios, Suri'nin ki Lübnan'daki bir şehirdir. Şu anda değil bu. Bu insan miladi, Divistus, yani Sari, Divistus, Sisendur S ve Sisendur Çağar. Bu milattan sonra, lisadan sonra yaşayan bir kimse. Bu nigareşi şerhi berayi kitabı Aristo. Aristo kitabına, Aristo'nun yazmış olduğu kitaba bir şerh yazdı. Mukaddime-i Rabbi envan-ı medhel bir mukaddime-i giriş olarak berayi kitab nigaş. Bu kitaba giriş yazdı bir mukaddime. که شامل رقابت کلیات خمس بود که بهش کلیدن بحثیدن بهش کلی بحثیدنی چرمکته اید بهش کلی نده بود که تا سورا گردید این بحث از اون دست به عنوان یکی از لباحث منطقی بود یا بود بود منطقیش بحثی ondan sonra mantık baslarından birisi olarak ve Ramami ve İstanbulçu ismiyle şöhret yapmış. Yani meşhur olmuş oldu mantıkın baslarından birisi. Taksim Mendiye Mendiye Garisi'nde Tavuk'ta bir Tuğrani bir hamam Suret Bagiman diyor ki Aristo'nun mantığı bahsi ayrışımı yani bölümlenmesi uzun bir süre aynı şekilde devam etti. Sanki Petrus Porfolios ittiği ez mentegiyon ta Porfolios'tan sonra bir kısım mantıksıra Mekula ve Eşr'da kategoriya bölümünü o 10 makule bölümünü ez mentik cüda kendi mantıksıra ayrılar bir felsefe monarkiyeden felsefe bahsine eklemiş oldular. Bunu bahisi Mu'adet Raki ve Mu'adet bahsında ki önceler Derbab-ı Burhan Burhan bölümünde söz konusu olurdu. Mesela işte bu der kulliyat hans kararlıdır. Bunu kulliyat-ı hans bölümüne getirmiş oldular. Yani o giriş bölümüne getirdiler. İn revent ta zamanı Descartes bu akış, bu girişat Descartes'in zamanına kadar devamı devam etti. Descartes bu arayı meselesi cedid kendi yeni görüşünü ortaya koyarak tehlil-i kabili teveccüh der mentiği icat umur. Mantıkta çok teveccüh edilecek, teveccüh kabil bir değişim meydana getirmiş olur. İnterliler tab peydayışı mentiği cedid daha vücudu dolu ve dolu kaleşi daha fereyendi payidar fereyendi payidar bu diyor ki bu adeden değişim yeni mentik, ki sonradan ortada yeni mentik, mesela Avrupa'daki yeni mentik ortaya çıkıncaya kadar bir takım farklılıklarla inişli ve çıkışlı olarak süre gelen bir durum, dönem oraya akış var, girişat olarak sürdü. Elbette belki ez müvedifan ve hilafin buzariş ama diyor ki bu bizim şimdi burada bahsettiğim bir mantık İlk olarak Yunan'dan ortaya, Yunan filozoflar ortaya atmış oldu. İlk mantık kitabını yazan Aristo oldu. Ve böyle süreci anlattık. Ama diyor ki bazı bilginler, diyorlar ki hayır, mantık bahsları ve keza akli bahsları, filozofya ve hikmet bahsları Avrupa'dan, Yunan'dan değil, belki Doğu'dan, İran ve Çin bölgesinde ortaya çıkmıştır. Bunu elbette Berkhayat-ı Barakam, Berkhayat-ı Kuzarış, Havad-ı Peydaş-ı El-Mentik'la ve Meşrik Zemin Bergerdan'dı. Doğuya, doğu yer bölgelerine çevirmekte, Mehdi Onra, onun ana Mehdi'ni yani beşiğini, o İngilizlerin beşiğini, Keşverhay Barim-i Hint, İran, Japon, Çin ve Mısır Midan'ın bu ülkeleri bu ilmi, mantık bahslarının ve hikmet bahslarının beşiği olarak görmektedirler, diyor. Az edeyim ki, tabi bu akli ilimler ve bu gibi şeyler herkes kendi bölgesine bir şekilde çekmeye çalışıyor. Tabi bunların da bir malzemesi de var. Yani öyle değil ki, Allah Teala aklı verdiğine göre insanlara ve her yere hüccet gönderdiğine göre hem doğuya da hem batıya da bir şekilde azdan çoktan bahsler her bölgede oluyor. Ama tabii insanlar özgür varlıklardır. Herkes kendi kabiliyetinde bunlardan ilerletmeye çalışmış, anlamaya çalışmıştır. Dolayısıyla hem doğuda da bu gibi bahsler vardır, doğrudur vardır, hem batıda da vardır. Ama gerçek şudur ki doğudaki bu şey bahsları, mantık, akıl yürütme bahsları çok böyle tedbini şekilde, kitap halinde insanlara sunulmaz. Bugün bile, mesela diyelim ki doğudaki öğretiler, bu öğretiler bir gizemli halde öğretilmektedir. Budist, Hinduizm ve bu gibi mesela Çin'deki öğretiler bunların kitapları, bunların eğitimleri böyle halka asıl bir akademik ilim havzası şeklinde ortaya konulmuş değil. Belki öğretilen bir gizemli ilimler halinde, belki sınırlı insanlarla gizemli bir eğitim süreci doğuda yürütülmüştür. Doğuda böyle ilmi merkezler Batı'da olduğu gibi, Yunan'da, mesela Atina'da olduğu gibi, İskenderiye'de olduğu gibi böyle göremiyoruz. Olsa da çok dar çerçevede olmuştur. Dolayısıyla Doğu bu konuda olsa bile temelleri ön plana çıkmış değildir. Ön plana çıkan Yunan filozoflarıdır, büyükleridir ve onların açmış oldukları eğitim merkezleridir. Şimdi arz edeyim ki burada bu şayet ne devam et, nişana hayra zikr konetçiler, sirveti keşferayı şerifi der, en mümendik devletlaştığı başlar ki bize bir görev vermiş olur. Bu ötesi var, sizin böyle bir şeyi ortaya koymanız mümkün mü ki bir veri ki gösterirseniz ki doğrudan mesela mantık ilmi, hikmet ilimlerinin başladığını gösteren, daha önceden başladığını gösteren bir veri ortaya koyabilir misiniz? Bu bir araştırmadır. Araştırma insanın kendisine bağlı. Gelelim Doğu'yu İslami'ye. İslami dönemlerde de bu akli ilimler, mantık ve felsefe gibi ilimler İslam döneminde, İslam ve İslam dininin geldikten sonra Müslümanlar arasındaki eğitim süreci nasıl olmuştu? Bunu bize açıklamaya çalışıyoruz. Budur. Gerçek şudur ki İslam dönemi Doğu'dan, yani Doğu felsefesinden, yani Hint ve Çin felsefesinden, oradaki akli ilimlerden daha çok daha önce Batı eğitiminde, yani Yunan'daki felsefe hikmetten etkilenerek ortaya çıkan bir süreç. Müslümanlar diyor ki mesela Doğu'ya doğru genişlemediler. İslam dini. Genişlemeyi Batı'ya doğruya. Yani fetihler Mısır'da doğru, Batı'ya doğru, Türkiye, Yunan'a doğru bu şekilde gitti. Yani ilk olarak İslam'ın yayılışı doğru İran'a geldi ama İran'da mesela diyelim ki orada öyle bir ilmi merkezi şeyini olmadı. Aslında olmasına rağmen yararlanmasına izin verilmedi. İslam döneminde, o dönemde mesela Doğu'yu fetheden o komutan, ikinci harita dönemindeki görevlendirilen o komutan ve herkese Ömer'in mesela diyen kâlif olarak verdiği desur gereği Ömer'in yanlış bir tutumundan dolayı bütün ilmi kaynaklar yakıldı. Hem arz edeyim şeyde yakıldı, İran'da yakıldı. Hem fethettiği bölgelerde, mesela Filistin, İran gibi yerlerde bu on bütün yazılı eserler aynı zamanda yakılmıştı. Ama Müslümanların bu ilimlerden etkilenmesi bu hilafet döneminden sonra özellikle hatta Emevilerden sonra Abbasiler, Abbasi yönetimlerinin döneminde itibaren başlamıştı. O dönemden itibaren İslam dünyasında özellikle mesela Suriye ve bölgelerinde bulunan Hristiyanların içerisinde ilk işçiler, bunlar hem Yunanca'ya hem Suriyalıca'ya filan vakıf edildiler. Arapça da biliyorlardı kendileri, Araplar da işte kendileri Arap kökenli olanlar da vardı. Bu Abbasi halifelerinin de teşvikiyle bu İskenderiye'de, yani Mısır'da olan o kütüphanelerde geç tarzında da yakılmıştır yani ama oradaki bir takım eserleri, özellikle Aristo'nun, yani Eflatun'un bir takım eserlerinin Arapça'ya tercümesi sağlanır. Böylece bu akli ilimler, bu tercümelerle affedelim İslam dünyasına girmiş oldu ve böylece İslam dünyası ilk olarak Aristo'nun eserleriyle tanışmıştır. Yani Aristo'nun ve Eflatun'un eserleriyle bu akli ilimlerle karışmış olmuş. Bu da takriben Hicri, az önceki 150-200 yıllarda denk gelen bir dönemlerdi ve böylece diyor ki İslam dünyasında bu akli ilimlerin tartışması eğitimi başlamış oldu ve bunu devam ettireceğiz. İçeride okuyacağız. Vaktimiz artık okumaya yeterli değildir. Burada kalalım. İnşallah bir sonraki bahsimizde İdolay-ı İslami'yi ne tarihi dahildir ve Mekke'nin üzerinde okuruz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme salli ala
Yani peygamberimizin mucizesi kitaptır. Kitapları bilemiyor. Ve akılla insanları ileride çalışmıştır. Dolayısıyla aklın temeli Müslümanlarda kullanıldığı akılmış ama bunun bir ilim olarak yani ortaya koyulması, bir eğitim kitabı ve metni olarak ortaya çıkışı elbette Müslümanların kendisinin şeyleri değil, yani başlatmasıyla değil, batıdan aldıkları tercümeyle başlamıştır. Aslında bu batıdan aldıkları tercümelerle bunu Abbasi halifeleri ve yaptıkları halifelerinde bu niye ilk başta bunu başlattılar? Bunu aslında bir şekilde insanları Ehl-i Beyt'ten uzaklaştırmak amacıyla, Ehl-i Beyt'in eğitiminden uzaklaştırmak alternatifidir. Eğitim, akıllı uğraştırmak amacını yaptılar. Onlar istediler ki bu akıl ilimleri getirerek, Müslümanlarda eğitim merkezlerinde öğreterek bir şekilde Ehl-i Beyt'in ilmi merciyetine bir alternatif merciyet ortaya koysunlar. Ama bu onların dediği gibi, onların işine yaramadı. İnsanları Ehl-i Beyt'ten uzaklaştırmak yerine akıl ilimleri, akıl kullanan insanlar Ehl-i Beyt'in o engin marifine daha da çok yaklaştılar. Ve Ehl-i Beyt onları teşvik etmiş oldu. Dolayısıyla akılla Ehl-i Beyt'i özdeşlediler ve akıl insanları Ehl-i Beyt'ten uzaklaştırmaya Ehl-i Beyt'e yaklaştırdı. Bu yüzden de bu akli ilimler Ehl-i Beyt'e sevgisi olan, Ehl-i Beyt'e bağlılığı olan toplumlar içerisinde, yani Şia toplumunda daha çok büyüdü, daha çok gelişti. Ehl-i Sünnet akılında ise hemen öne kesildi bu tartışmaların. Dine aykırı bir tartışma olarak görüldü ve dinden çıkış olarak addedildi, yasak bir eğitim olarak görüldü ve bir şekilde bu akli ilimlere meydan verilmedi. Bu yüzden İslam dünyasındaki büyük filozoflar, bilge insanlar, İbn-i Sina gibi, Farabi gibi, Arzı Demki, Sohreverdi gibi, Molla Sadra gibi, büyük şahsiyetler, yani çığır aşan şahsiyetler hep Şia toplumun içerisinden çıkmıştır. Ve Ehl-i Sünnet'in içerisinden ortaya çıkan, yani Ehl-i Sünnet itikadına sahip olarak ortaya çıkmış büyük bir ilim şahsiyeti, yani filozof olan, bilge olan, hekim olan kimse yok.
Hocam, bir şey daha soracağım. Bunlar Kur'an-ı Kerim'den alıntılar yapıyorlar. Onu bir delil olarak kabul ediyorlar mı?
Neyi efendim?
Kur'an'dan delil olarak, yani akıl...
Kur'an-ı Kerim, az edeyim ki, bakınız Kur'an-ı Kerim'de varlığın başlangıcı, sonucu, Allah'ın varlığını ispatlayan etmek, insanlara kendi mahiyetlerini anlatmak ve akılla. Tabi Kur'an-ı Kerim'deki akıl metod, aynı zamanda buradaki kullanılan metoddur. Mesela örneğin, Kur'an-ı Kerim'de Allah insanlara Allah'ın varlığını beklediği diyor ki اَمْ خُلِقُ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ هُمُ الْخَالِقُونَ Kur'an-ı Kerim bu. İşte bu metod, bu bir akıl metoddur. Onlar yoktan mı var edildiler yoksa kendileri mi yaratıcıdırlar? Bu soru aklı düşüncedir. Yani akıl bir istidlaldır. İnşallah mesela kelam ilminde, kayıt ilminde, felsefede, hikmette göreceğiz ki bu bir aklı metoddur, yani aklı istidlal metoddur. Kur'an-ı Kerim davet etmiştir ama Kur'an-ı Kerim'in ve peygamberin olarak bunun farkında olan ne peygamber bir filozoftur, Ne Kur'an-ı Kerim bir felsefe kitabıdır. Ne peygamberin sözleri bir felsefenin ağzından çıkan sözlerdir. Ki aynen felsefedeki olduğu gibi bölüm bölüm var var olsun. Hayır. Onlar işin aslını vurgular, beyan eder ve az edeyim ki düşünen insanlara, akıl sahiplerine kalır ki oradan istifade edip bunu bir akıl metot halinde insanlara anlatsınlar. Yani onlar geldiğinde bugün felsefedeki olduğu bölümlere ayrılmış bir eğitimi sunmazlar. Peygamber, peygamber sunar ve Kur'an-ı Kerim sunar. Kur'an-ı Kerim bir kelime değil, mesela örneğin sunur sadece. Bütün felsefe, felsefenin alanına kadar tamamı bunu bilin ki sadece İhlas Suresinin tefsiri. Felsefe hikmet. Yani beşerin bir gün biz felsefe okuyacağımız bütün bölümler, başlayacağız varlıktan, mahiyetten, yokluktan, filandan, bunlardan, sebepten, sonuçtan, felsefeden, bütün öğreti baştan sona sadece İhlas Suresinin tefsiridir, akıl tefsiridir felsefe. İhlas Suresi. Kurum Allah'a bu bir felsefe, felsefenin adı Zeynep Sokut yukarmıştır. İrfanın nezerinin de, irfanın nezerinin de tamamının öğretide, yani orada öğretilen felsefe üstü öğretinin tamamı da sadece Azadeyn Habis Suresi'nde kuvelen ve duvel ahir ve dahir ve batin ve vadi kulli şeyin elin ayetinin akli tefsiridir. Bu bir ayet bütün bu ilimin tamamını anlatacak. Bir sure, bir ayet. Bizim beşerin ta Aristo, Platon filan ta şimdiye kadar gelen bütün öğretileri tamamı bu iki şeyle toplanmış. Kur'an bunu dedi. Ama bunun anlaması, bunun yorumlanması, bunun izah edilmesi Ehl-i Beyt'in öğretisiyle bunu eğer nitelendirerek bilip mantık ve felsefe olarak insanlara anlatmaya çalışsak onlar elimizdeki mantık ve felsefe inşallah. Bunu daha derinlemesine göre değil.